Ayrım 4, sayfa 36. Yalnız gariptir. Uzaktan beyaz duvarını, kırık parmaklıklı kapısını görmeye başladığım küçük saray yavrusuna yaklaştıkça cesaretim azalıyordu. Dişçinin kapısına kadar gelip de geri dönmek için bahane arayan biri gibi. Ben de şimdi oradan uzaklaşmaktan başka bir şey düşünmüyordum. İlle de bugün mü olmalıydı? Gönderdiği mektupla o üzücü olay artık unutulmuş değil miydi? Elimde olmadan adımlarımı yavaşlatıyorum. Geri dönmek için daha vakit var. Üstelik insan düz yoldan gitmek istemezse dolambaçlı yolda deneyebilir. Evi bir kere de dışından dolanmak için sallanan bir tahta parçasının üzerinden küçük çayı aşarak ağaçlıklı yoldan çayırlara sapıyorum. Yüksek duvarların arkasındaki ev geniş bir alana yayılmış. Barok tarzı tek katlı bir yapıydı. Eski Avusturya mimarisinde Schönbrunnland Sarası denilen parantez içinde aynı adda bir şato bu renge boyandığı için bu ad verilmiş. Bir renge boyanmıştı. Pencereleri ise yeşildi. Şatodan uzunca bir avluyla ayrılan öbür küçük binalar da hizmetçileri, ahırın şatonun işlerine bakanlara ayrılmış olmalıydı. Hepsi o geceki ilk ziyaretimde pek fark etmediğim büyük bir parkın içindeydiler. Bu koca duvarlardaki öküz gözü denilen yumurta biçimi deliklerden içeriye baktığımda, Kekesfen ve şatosunun iç süslemelerinden edindiğim izlenimin tam tersine hiç de yeni bir yapı olmadığını gördüm. Bohemia'da manevra yaptığım sıralarda bazen atla önünden geçtiğim eski asillerin malikanelerini andıran tam bir çiftlik ağasının eviydi. Yapıda tek göze çarpan şey İtalyan çan kulelerini andıran dört köşe acayip kuleydi. Evin mimarisine hiç de yakışmayan bu kule eski bir şatonun kalıntısıydı besbelli. Bu garip kuleyi talim alanından sık sık gördüğümü hatırladım daha sonra. Ne var ki o zaman bunu bir köy kilisesinin kulesi sanmıştım. Şimdi ise kulenin tepesinin benzerleri gibi kubbeli olmayıp düz bir çatıyla örtüldüğünü fark etmiştim. Burası ya taraça ya da yıldız gözleme yeri olarak kullanılıyordu besbelli. Ne var ki eskiden kalma bu ortaçağ malikanesini inceledikçe huzursuzluğum artıyordu. Biçimlere, görünüşlere bu derece önem verilen bir yerde nasıl da budalaca davranmıştım ya Rabbim. Köşkün çevresini dolaşıp yeniden parmaklıklı kapının önüne geldiğimde kararımı veriyorum. İki yanı ağaçlık çakıl yoldan geçerek evin kapısına geliyor, eskiden zil yerine kullanılan ağır pirinç tokmağı indiriyorum. Hemen uşak geliyor. Ne tuhaf. Habersiz ziyaretime hiç de şaşırmış görünmüyor. Hiçbir şey sormuyor. Elimde hazırladığım kartvizitimi de almadan nazik bir selamla beklemek üzere beni içeri alıyor. Ev sahibi hanımların daha odalarında olduklarını ama hemen aşağıya ineceklerini söylüyor. Kabul edileceğimi hiç kuşku yok artık. Haberli bir ziyaret gibi beni salona kadar götürüyor. O gece dans edilen allı pullu döşeli salonu görünce yeniden tedirginleşiyorum. Damağımdaki bir acılık hemen bitişikte olayın geçtiği o uğursuz odanın bulunduğunu hatırlatıyor bana. Altın yaldızlarla işlenmiş krem rengindeki sürme kapı budalılığıma sahne olan yeri kapatıyor ama birkaç dakika sonra kapının arkasından sandalyelerin çekildiğini, alçak sesli konuşmalar, bir takım gidip gelmeler duyuyorum. İçeride birileri olsa gerek diye düşünüyorum. En iyisi salonu gözden geçirerek zamanı değerlendirmek. 16. Louis tarzı mobilyalar, sağda solda eski goblen perdeler, bahçeye açılan camlı kapıların arasındaki duvarlarda ise Venedik'teki büyük kanalın San Marco Meydanı'nın bu konudaki bilgisizliğime rağmen bana son derece değerli görünen eski tabloları asılı. Bir yandan bitişikten gelen gürültülere kulak verdiğim için bu sanat şaheserleri arasındaki farkı anlamama imkan yok. İçeriden tabak çanak şarkıtıları geliyor. Bir kapı gıcırdıyor. Koltuk değneklerinin tok, düzensiz vuruşlarını duyar gibi oluyorum. Derken henüz görünmeyen bir el içeriden kapının kanatlarını çekerek açıyor. Gelen İlona. Ne iyi ettiniz de geldiniz Teğmen. Vakit geçirmeden beni çok iyi tanıdığım odaya alıyor. Aynı köşede, aynı koltuğun üzerinde, aynı bakır rengi masanın arkasında kötürüm kız oturuyor. Parantez içinde, bu sıkıcı durum neden tekrarlanıyor ki? Uzun tüylü, beyaz kalın bir battaniye, iyice örtecek biçimde sıkı sıkı bacaklarına sarılmış, bana hatırlatmak istemedikleri belli. Edith kuşkusuz önceden hazırladığı dostça bir gülümsemeyle selamlıyor beni hasta köşesinden. Ne yazık ki berbat bir karşılaşma oluyor bu. Ürkek tavırla elini adeta zorla masanın üzerinden bana uzatmasından hemen anlıyorum. O da unutmamış. İkimiz de buzları çözecek ilk sözü söyleyemiyoruz. Bereket İlona bu boğucu sessizliği bozuyor. Size ne ikram edebiliriz Teğmen? Çay mı kahve mi? Siz ne istersiniz? Diyorum. Yok yok, sizin sevdiğiniz olmalı. Teklif tekellüfü bırakın, ne olur. Öyleyse kahve rica ediyorum, diyorum. Sesimin sandığım kadar heyecanlı olmadığını duyunca da seviniyorum. Doğrusu pek ustaca yapılmıştı İlona bu işi. Gergin havayı öylesine sade, olağan bir soruyla yatıştırıvermişti ki. Ama hemen ardından uşağa talimat vermek üzere odadan çıkması da büyük düşüncesizlikti. Böylece beni hiç de rahat olmayacak bir halde zavallı kızla yalnız bırakıyordu. Artık bir şeyler söylemenin zamanı gelmişti ama boğazıma bir tıkaç tıkanmıştı sanki. Bakışlarım da sıkıntılı olmalıydı. Çünkü kötürüm kız bacaklarını örten battaniyeye baktığımı sanır korkusuyla onun oturduğu divana gözlerimi çeviremiyordum. O benden yürekli çıktı. İlk defa fark ettiğim aşırı bir sinirlilikle konuşmaya başladı. Oturmaz mısınız Teğmen? Koltuğu çekin. Neden kılıcınızı da çıkartmıyorsunuz? Barışta değil miyiz? Masaya da pencerenin yanına koyun. Bir koltuk çekiyorum. Ama hala gözlerimi önümden kaldıramıyorum. O sabırla bana yardımcı olmaya devam ediyor. O güzel çiçekler için teşekkür ederim. Gerçekten nefisti. Bakın vazoda ne güzel duruyorlar. Sonra aptal gibi kendimi tutamadığım için de özür dilemeliyim. Ne çirkin davrandım. Öyle utandım ki bütün gece gözüme uyku girmedi. Siz ise öyle iyi niyetliydiniz ki nereden bilebilirdiniz ki? Üstelik birden sinirli sinirli gülüyor. Üstelik aklımdan geçenleri tahmin ettiniz. Dans edenleri görebilmek için öyle oturmuştum. Geldiğiniz zaman dans etmekten başka hiçbir isteğim yoktu. Dans delisiyimdir çünkü. Başkaları dans ederken saatlerce seyredebilirim. Bütün figürleri vücudumun her zerresinde duyar gibi olurum. Evet, her figürü, her hareketi onlarla birlikte yapmış gibi olurum. Ben dans ederim artık, onlar değil. Dönerim, kıvrılır, eğilir, kendimi karşımdakinin kollarına bırakırım. Bilemezsiniz. İşte böyle çılgının biriyim ben. Bu tutkum çocukluğumda başlamıştı. Daha o zamanlar deli olurdum dansa. Şimdi de hep rüyalarıma girer. Belki size aptalca görünür ama rüyalarımda hep dans ederim. Belki de başıma böyle bir kazanın gelmesi babam için iyi oldu. Yoksa çoktan evden kaçmış, dansöz olmuştum. Bu işin öyle delisiyim ki, yıllardır dünyanın en ünlü balerinlerinin resimlerini toplarım. Hepsinin resmi vardır bende. Saret'in, Pavlova'nın, Karsavina'nın, çeşitli rollerde, pozlardaki bütün fotoğrafları. Durun size de göstereyim. Orada ocağın üzerindeki kutunun içinde saklıyorum. Bakın şuradaki Çin kutusunun içinde, canım. Sabırsızlıktan sesi biraz öfkeli çıkmıştı. Hayır hayır, orada değil, solda, kitapların yanında. Ah ne beceriksizsiniz. Tamam işte o kutu. Sonunda kutuyu bulmuş ona vermiştim. Bakın şu üstteki en sevdiğim fotoğraftır. Pavlova, Kuğu Gölü Balesi'nde Kuğu'nun ölümünü canlandırıyor. Ah bir gidebilseydim, onu dans ederken görebilseydim, hayatımın en mutlu günü olurdu. İlona'nın çıktığı kapının menteşeleri gıcırdar gibi oldu. Edith suçüstü yakalanmış gibi telaşla kutunun kapağını kapatıverdi. Sonra bana dönerek emir verir gibi, sakın başkalarının önünde ağzınızdan bir şey kaçırmayın, dedi. Gelen ak saçlı uşaktı. Dikkatle kapıyı açarken İlona da üstü donatılmış servis arabasıyla arkadan geliyordu. İlona hepimize servis yapıp yanımıza oturunca rahatlıyorum yeniden. O sırada yavaşça içeri süzülen, şimdi de sıcak bir yakınlıkla bacaklarıma sürtünmeye çalışan Ankara kedisi yeni bir konu oluyor aramızda. Kediye hayranlığımı belirtince arkasından soru yağmuru başlıyor. Ne kadar zamandır burada bulunuyordum? Garnizonda rahat mıydım? Falanca temeli tanıyor muydum? Kaç kere Viyana'ya gitmiştim? Bu gibi konuşmalarla gerginlik azalıyor. Yeniden cesaretleniyor, onları yandan incelemeye koyuluyorum. İkisi de öyle farklı ki. İlona tam bir kadın, canlı, sıcakkanlı, dolgun vücutlu, sağlıklı. Edith onun yanında çocuk gibi kalıyor. Ne çocuk ne genç kız. 17-18 yaşında ama tam gelişmemiş sanki. Garip bir çelişki var ikisi arasında. Biriyle dans edin, öpüşün, öbürünü şımartın, hasta gibi davranın, okşayın, koruyun, durmadan yatıştırmaya çalışın. Bütün benliğiyle tedirgin, huzursuz çünkü. Hele yüzünde hep bir huzursuzluk var. Bir sağa bakıyor, bir sola. Birden gerginleşiyor, sonra bitkin, kendini arkaya bırakıveriyor. Hareketleri kadar konuşması da sinirli. Heyecanlı, aralıksız. Belki, diye düşünüyorum. Bu tedirgin hal bacaklarındaki hareketsizliği dengeliyor. Belki de vücudundaki hafif, sürekli ateşin etkisiyle hareketleri konuşmaları bu kadar hızlı. Ne var ki onları incelemeye pek vakit kalmıyor. Edith aralıksız soruları, sürüp giden akıcı konuşmalarıyla dikkati üzerine çekmeyi başarıyor. Ben de ilginç bir konuşmanın içine giriveriyorum. Bir saat, belki de 1,5 saat sürüp gidiyor konuşmamız. Sonra salonda bir gölge beliriyor. Rahatsız etmekten çekinir gibi yavaşça içeri süzülüyor. Gelen Kekes Felva. Saygıyla ayağa kalkmaya davrandığımda, lütfen lütfen diye oturtuyor beni. Sonra kızının alnına hafif bir öpücük konduruyor. Sırtında yine o beyaz astarlı siyah ceket var. Modası geçmiş bir de papyon takmış. Onu başka bir kıyafette görmemiştim zaten. Altın çerçeveli gözlüklerinin arkasından dikkatle bakan gözleriyle daha çok bir doktoru andırıyor. Gerçekten de hastasının yatağına ilişen bir doktor gibi dikkatle oturuyor kütürüm kızın yanına. Garip şey, onun gelişiyle odanın havası üzüleniyor sanki. Kızını arada bir yandan şefkatle süzen ürkek bakışları o ana kadar hararetle süren sohbetimizi ağırlaştırıyor. Tutukluğumuzu, sıkıldanlığımızı o da seziyor. Konuşmaya zorluyor kendini. Alayımı, süvari yüzbaşısını, şimdi savaş bakanlığında olan eski albayı soruyor. Bizim adayın işlerinden şaşılacak derecede haberdar görünüyor. Nedenini bilmem ama yüksek rütbeli subaylarla aşırı yakınlığı olduğunu özellikle belirtmek ister gibi bir hali var. Bir 10 dakika daha diye aklımdan geçiriyorum. Sonra usulca izin ister ayrılırım. O sırada kapıya vuruluyor yine. Uşak geliyor. Sanki yalın ayakmış gibi sessizce Edith'e yaklaşarak kulağına bir şeyler fısıldıyor. Edith beklesin diye bağırıyor. Yok yok, beni rahat bıraksın bugün. Gitsin, ona ihtiyacım yok. Hepimiz onun bu derece sinirlenmesine sıkılıyoruz. Çok uzun kalmış olmanın sıkıntısıyla gitmek üzere ayağa kalkıyorum. Uşağa yaptığı gibi aynı batıfatsızlıkla bana da emrediyor. Hayır, siz kalın. Onun söyleyecek bir şeyi yok. Emreden sesinde aslında biraz şımarıklık seziliyor. Babası da sıkıcı durumu kavruyor. Allak bullak olmuş bir halle kızını uyarıyor. Evet ama Edith. Edith belki babasının dehşete kapılmış halinden, belki de benim öyle sıkıntıyla orada kala kaldığımdan sinirlendiğini anlıyor. Birden bana dönerek özür dilerim diyor. Joseph gerçekten biraz bekleyebilirdi. Bacak hareketleri yaptıran masajcının her günkü eziyeti. Ne saçmalık. 1-2, 1-2, yukarı kaldır, indir, kaldır. Bunlarla bacaklarım hemen iyileşecekmiş. Bizim doktorun en yeni buluşu. Öbürleri gibi bu da saçma. Durumdan babasının sorumlu tutar gibi ona bakıyor. Benden uzanan ihtiyar kızına eğiliyor. Evet ama yavrum, gerçekten Doktor Condor'un kızının dudaklarında hafif bir titreme görünce vazgeçiyor. Kızın ensiz burun kanatları da titremeye başlıyor. O gece de aynen böyle dudakları titremişti. Yine bir sinir nöbetine tutulacak diye ödüm kopuyor. Sonra yüzü birden al al oluyor. Direnmekten vazgeçip mırıldanıyor. Peki peki, gidiyorum işte. Hiçbir faydası olmadığını bildiğim halde. Özür dilerim Teğmen. Yine beklerim. Saygıyla eğilip veda etmek istiyorum. Birden kararını değiştiriyor. Hayır hayır, ben yürüyüş yaparken siz babamla kalın diyor. Yürüyüş kelimesini üzerine basa basa sert, tehdit eder bir sesle söylüyor. Sonra yanı başındaki masada duran küçük pirinç çıngırağı yakalayıp sallıyor. Sonradan evdeki bütün masalarda Edith'in elinin altında birer çıngırak olduğunu görmüştüm. Edith beklemeden ne istediğini bildirmek için uşağı çağırsın diye koymuşlardı. Çıngırak keskin, tiz bir ses çalınca Edith'in köpürmesiyle sessizce ortadan yok olan uşak yeniden görünüyor. Edith, bana yardım et diye emrediyor uşağa. Bacaklarının üzerindeki battaniyeyi de fırlatıp atıyor. İlona bir şeyler fısıldayarak Edith'e eğiliyor. O görünür bir öfkeyle "Hayır!" diye arkadaşının yardımını iteliyor. Joseph sadece bana destek olsun, ben kendim yürürüm diyor. Bundan sonra olanlar korkunç. Uşak kızın üzerine eğilerek alışkın olduğu bir tutuşla hafif vücudu iki eliyle koltuklarının altından kavrayıp kaldırıyor. Kız koltuğun arkasına iki eliyle dayanıp yerinden doğrulur doğrulmaz hepimizi teker teker süzüyor. Sonra örtünün altında duran değnekleri çıkarıyor. Dudakları sımsıkı kenetlenmiş, değneklerin üzerinde yürümeye çalışıyor. Sendeleyerek yalpalaya yalpalaya ilerliyor. İleriye doğru tökezliyor. Uşak da dengesini kaybedip düşerse yakalasın diye kollarını iki yana germiş arkasından geliyor. Tap, tok, tok, bir adım, bir adım daha. Arada bir hafif madeni bir şıngırtı geliyor kulağa. Bacaklarına doğru bakmaya cesaret edemiyorum ama ayak eklemlerinde madenden birer destek var gibi geliyor bana. Bu zorla yürüme çabası karşısında yüreğime buz gibi bir şeyler saplanıyor. Kimsenin yardımı olmadan tekerlekli sandalyeye de oturmaksızın bir gösteri yapar gibi bana, bize, hepimize sakat olduğunu göstermek isteyen bir hali var sanki. Umutsuzluğun verdiği garip, esrarengiz bir öç alma duygusuyla bizi üzmek acısıyla bize eziyet etmek, Tanrı'ya değil de sağlam insanlara yakınmak istiyor. İşte bu korkunç kafa tutmada, o gece ben dansa kaldırırken tutulduğu sinirlilikten bin kat şiddetli, sınırsız bir güçsüzlüğün gizlendiğini sezer gibi oluyorum. Sonunda bu bana yüzyıllardır kadar uzun geliyor. Sarsılan, sağa sola yalpalayan, narin vücudunun bütün ağırlığını güçlükle bir değnekten öbürüne aktararak kapıya kadar olan birkaç adımlık mesafeyi alabiliyor. Bir kez olsun ona bakma cesaretini bulamıyorum. Çünkü koltuk koltuk değneklerinin o sert, tok sesi her adım atışında değneğin yere sürtmesiyle çıkan tok toklar, eklemlerdeki madeni levhaların gıcırdaması, çabanın, zorlamanın belirtisi, boğuk boğuk soluk alışlar öylesine sinirlerimi bozmuş, beni öylesine allak bullak etmişti ki neredeyse yüreğim göğsümü delecek, dışarı fırlayacak gibi oluyordu. Edith odadan çıkmıştı bile. Ben ise hala kapalı kapının ardındaki o korkunç gürültünün azalıp dinmesini bekliyordum, soluk almadan. Ancak ortalık iyice sessizleştikten sonra bakışlarımı yeniden önümden kaldırmaya cesaret edebildim. Bütün bunlar olurken, yeni fark ediyorum, yaşlı adam sessizce yerinden kalkmış, gergin bir halle pencereden dışarıya bakıyor, ters yönden gelen ışığın etkisinde sadece gölgesini görebiliyorum ama eğik duran bu vücudun omuzları titreyerek sarsılıyor. Çocuğunun her gün böyle eziyet çektiğini gören baba da bu durumdan perişan olmuş görünüyor. Odanın havası ikimiz arasında donuvermiş sanki. Birkaç dakika sonra karanlık gölge dönüyor. Kaygan bir yerde gider gibi güvensiz adımlarla yaklaşıyor. Çocuğun böyle sert davranmasına alınmayın lütfen, Teğmen. Son yıllarda kendisine nasıl eziyet edildiğini bir bilseniz. Her defasında başka bir şey denediler. İyileşmesi öyle ağır ilerliyor ki sabırsızlanmasını anlıyorum. Başka ne yapabiliriz ki? Her şeyi denemek gerek, her şeyi. Yaşlı adam çay masasının önünde durmuştu. Konuşurken de bana bakmıyordu. Göz kapaklarının altındaki neredeyse görünmeyen gözlerini masaya dikmişti. Rüyada gibi kapağı açık şeker kasesinin içinden bir kesme şeker alıyor, parmaklarının arasında evirip çeviriyor, bakışlarını bomboş dikiyor, sonra şekeri yine yerine koyuyor. Davranışlarında sarhoş hali var. Sanki orada bir şeyler onu büyülemiş gibi. Bakışlarını hala çay masasından alamıyor. Yine farkında olmadan eline bir kaşık alıyor, sonra yine yerine koyuyor, kaşığa bakarak konuşuyor. Yavrumun daha önceki halini bilseydiniz, bütün gün bir aşağı bir yukarı merdivenlerden iner dururdu. Basamaklardan öyle bir atlayışı, odalardan öyle yıldırım gibi geçişi vardı ki korkudan kalbimiz duracak sanırdık. 11 yaşındayken çayırlarda sürdüğüm idil lisesiyle giderken kimse yetişemezdi ona. Öyle gözü pek, atılgan, cesurdu ki karımla ben sık sık başına bir şey gelmesinden korkardık. Ona her şey öyle kolay gelirdi ki sanki şöyle bir kollarını açsa uçabilirdi bile. Böyle bir sakatlık da işte tam onu buldu, tam onun gibi birini. Seyrek ağarmış saçları gittikçe daha çok masaya eğiliyor, sinirli eli hala masada dağınık duran şeylerin arasına gidip geliyor. Kaşık yerine bu sefer bir şeker maşasıyla masanın üzerinde daireler çiziyor durmadan. Biliyorum, utancın, sıkılganlığın belirtisi bu. Sadece bana bakmaktan çekiniyor. Oysa bugün onu sevindirmek öyle kolay ki, en ufak bir şeyden çocuk gibi seviniyor. En aptalca şakaya gülüyor, okuduğu kitaba hayran kalıyor. Çiçekleriniz geldiği zaman nasıl sevindiğini, sonra da sizi üzmüş olma kaygısıyla nasıl telaşa kapıldığını bir görseydiniz. Her şeyi nasıl sezdiğini tahmin edemezsiniz. Duyguları hepimizinkinden güçlü, çok iyi biliyorum. Kendini tutamadı diye, şimdi en çok kendisi üzülüyordur. Ama nasıl, kendini nasıl tutsun ki? Her şey böyle ağır ilerlerken bu yavrucak nasıl sabırlı olsun? Tanrı'nın indirdiği bu sille karşısında sessiz kalabilsin. Kimseye bir şey yapmadı ki, hiç kimseye. Baba titrek elinde tuttuğu şeker maşasıyla boşluğa çizdiği hayali şekillere dalgın dalgın bakarken masanın şıngırdamasıyla ürkmüş gibi kendine geliyor. Kendiyle değil de başkasıyla konuşuyormuş gibi uyanıveriyor birden uyanık bir sesle. Özür dilemeye çabalıyor. Bağışlayın Teğmen. Nasıl oldu da sizi kendi dertlerimizle üzdüm? Sadece şundan ötürü oldu. Size açıklamak istedim. Kızım için kötü düşünmenizi istemem. Sıkıntıyla kekeleyen yaşlı adamın sözünü kesmeye nasıl cesaret edebildim bilmiyorum. Birden yaşlı yabancı adamın ellerini kendi ellerimin içinde buluverdim. Konuşmuyordum. Ürkekçe kaçmaya çalışan bu kemikli soğuk eli tutuyor, sıkıyordum sadece. Şaşkınlıkla bakıyordu bana. Gözlüklerinin arkasındaki güvensiz bakışları yumuşak bir sıkılganlıkla benim gözlerimi yokluyordu. Bir şeyler söyleyeceğinden korkuyordum. Bereket söylemiyor. Simsiyah yuvarlak göz bebekleri her an boşalacaklarmış gibi gittikçe irileşiyorlar. İçimde hayatımda duymadığım bir duygu kabarıyor. Bu coşkuca duygudan kaçarcasına acele yaşlı adamın önünde eğilip dışarı atıyorum kendimi. Taşlıkta uşak paltomu giymeme yardım ediyor. Birden sırtımda doğru bir esinti duyuyorum. Arkama dönmeden yaşlı adamın bana teşekkür etmek için peşimden gelerek kapının ağzında öylece durduğunu anlıyorum. Yalnızca utanılacak duruma düşmek istemediğim için fark etmemiş görünüyorum. Nabzım heyecanla atarken acılı olaylarla dolu evden dışarı fırlıyorum. Ayrım sonu sayfa 47.